Çınaraltı. Merhaba değerli dinleyiciler. Sizlere TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından sesleniyoruz. Her hafta bu saatlerde sizlere ulaşan Çınaraltı programının bir yenisinden. Evet, hepinize merhaba. Programımıza hoş geldiniz. Radyonuz çalışanları ve bu programa emeği geçen arkadaşlar adına hepinize sevgi ve saygılar sunuyor ve programımızı açıyorum. Değerli dinleyiciler, Osmanlı tarihçileri kahveyi bir Şazeli dervişinin Arabistan'daki Moka'da keşfettiğini yazar. Sene 1258'dir. Tekkesinden kovulan ve kühü esraba sürülen bu derviş, bu kuş uçmaz, kervan geçmez yerde, açlıktan bitkin halde dolaşırken, bütün o bölgeyi kaplayan bir çeşit ağacın tanelerini kaynatıp içmeyi tecrübe ediyor. 3 gün yalnız bu suyla yaşıyor. Bu arada arkadaşlarından ikisi, onun haline üzülerek kendisini bulmak için sürgün yerine geliyor ve ona yardım etmek istiyorlar. Bu arkadaşların her ikisi de uyuza yakalanmış yolda. Dervişin hayatını borçlu olduğu içeceği merak edip tadıyorlar ve kokusunu beğeniyorlar. Arkadaşlarıyla beraber kaldıkları 8 gün zarfında bu içeceği kullanmakta devam ediyorlar. 8 gün sonunda hastalıklarından kurtulduklarını görünce buldukları şifayı bu ilaca. Yani kahveye hamlediyorlar. O zaman haber Moka'da yayılıyor. Yemen'in Moka kasabası ki Mokasen denilen ayakkabı da Moka'da yapıldığı için bu ismi almıştır. Vatandaşlar kahve diye anılan bu taneleri toplamaya gidiyorlar. Çok faydalı hususiyetler atfedildiği için de büyük bir hırsla kullanmaya başlıyorlar. O zaman Moka hükümdarı dervişi çağırıyor. Derviş artık Şeyh Ömer diye anılmaya başlanmıştır. Ona muhtelif hediyeler veriyor ve aynı dağın eteğinde kendisine mahsus bir tekke yaptırıyor. Söylendiğine göre o tekke bugün de yerinde durmaktadır. İşte Müslümanların doğuda sevilerek kullanılan bu içeceğin menşei hakkındaki kanaatleri budur. Bunun haricinde çok başka rivayetler de var. Kahvenin ilk defa Habeşistan'ın Kahve isimli kasabasında bir çoban tarafından bulunduğu da söylenir. Çobanın koyunları belli bir otun meyvelerinden yiyorlar ve o koyunlar hoplayıp zıplamaya başlıyorlar. Çoban bunları müşahede ettikten sonra koyunlardaki bu farklılığın, bu değişikliğin yedikleri bitkinin tanelerinden ileri geldiğini anlıyor. Bu bitkileri kendisi de götürüp kaynatıyor, içiyor ve kendisine de bir uyanıklık, bir dinginlik hissedince ondan sonra artık kahve orada yayılıyor. Muhtemelen bulunuşu Habeşistan, oradan Yemen'e gelmiş. Yemen, Habeşistan yakın coğrafyalar. Her neyse, bu kahveyi uzun müddet sadece Araplar kullandı değerli dinleyiciler. Suriye, Mısır, İran ve Hindistan'a yayılması bir asır sonraya rastladı kahvenin. İstanbul'a bile ancak Sultan Kanuni Sultan Süleyman zamanında girdi. Tarihçi Peçevi İbrahim Efendi'nin yazdığına göre 1555 senesinde biri Halepli, diğeri Şamlı. Yani iki Suriyeli, Hakem ve Şems İstanbul'a geliyorlar. Ve Tahtal Kal'a'da, yani Tahtakale'de 2 tane kahvehane açıyorlar. Bu harikulade, o zaman çay falan yok. Bu harikulade içeceğin cazibesi önce çok geçmeden müderrisleri, kadıları ve mühim memurları da cezbediyor. Bu kahvehaneler onlar için saatlerce oturulacak bir merkez haline geliyor. Kimi sohbet ederek, kimi dama oynayarak vakit geçirmeye başlıyor. Bu sohbetler zamanın meseleleri üzerine değil, yani Türkiye'yi kurtarmak gibi değil. Edebiyat, sanat ve ilim üzerine oluyor. Peçevi, kahvehanelere karşı gösterilen bu muazzam izdiham cereyan karşısında imam, şeyh, müezzin gibi en masum eğlencelerden bile perhizkar olan din adamlarının bu büyük rağbet karşısında dehşete düştüklerini ve kahveye cephe aldıklarını, kahvehanelere gidenleri ikaz ettiklerini söylüyor. Bunların çıkarttıkları şamatalar ulema sınıfına da tesir ediyor ve Şeyhülislam Ebu Suud Efendi kahvenin içilmesinin uygun olmadığına dair fetva veriyor. Bu fetvanın aslında şudur ki çok münazara edilmiş bir fetvadır. Fahım derecesine, yani kömürleşme derecesine gelen şeyin yenmesi İslam dininde yasaktır. Kahveyi de daha o zaman yeni tabii yapılıyor. Herkes daha kahvenin nasıl pişirildiğini bilmiyor. İşte ulemanın verdiği fetva bağnazca bir fetva değildir. Dinin kömürleşmiş, yanmış bir şeyi yenmeyi yasak eden hükmüne dayanmaktadır. Ancak sonra da kahvenin böyle olmadığını, kavrularak yapıldığını görünce ulema da kahvenin içilmesine cevaz vermiştir. Tabii millet bu fetvadan, yasak fetvasından hayrete düşmüştür ve münazara edilmiştir. Ve halk üzerinde de fazla tesirli olmamıştır. Zaten ondan sonra helal fetvası verilmiş. Kahve olabildiğince yayılmış. İstanbul'da 50 kadar kahvehane açılmış. Sonraki hükümdarlar Sultan II. Selim ve Sultan III. Murat zamanında şehirdeki kahvehane sayısı 600'ü geçmişti. Ancak Hasan Beyzade'ye göre bazı saray adamları tarafından korunan bu kahvehaneler artık fesat yatağından başka bir şey değildi. Ahlaksızların, dedikoducuların, fesatçıların toplantı yeri haline geldi. Sonunda Sultan III. Murat tarafından kahvehaneler mahkum edildi. Hatta kahve içilmesi de yasaklandı. Sultan 3. Murat fesat yatağı haline gelen kahvehaneleri kapatıp da kahve içilmesini yasaklayınca ulema bu içeceğin mahiyeti hakkındaki eski münakaşayı tekrar tazelediler. Sonunda işte kahve içmekle İslamiyet'e aykırı bir şey yapılmadığına dair bir fetva verilmiş. Çünkü kahve tanelerinin kömürleşmeden, tafahum etmeden kavrulduğu ifade edilmiş. Zamanın Şeyhülislamı Bostanzade Mehmet Efendi kahvenin mübah olduğuna dair bir başka fetva çıkarmıştır. Bu yeni karar üzerine ulemaya saygısı herkese malum olan Sultan 3. Murat koyduğu kahve yasağını kaldırmıştır. Ve o tarihten itibaren de kahve bütün Osmanlı İmparatorluğunda yaygın bir hale gelmiştir. Kahvehaneler yine açılmıştır. Ve çok geçmeden yine Sultan 2. Selim zamanında olduğu gibi fesat yuvası haline gelmiştir. Kahvehaneler bilhassa bahtı Sultan II. Osman'ın akıbetinden sonra asilerin buluşma yeri haline geldi değerli dinleyiciler. Bunun üzerine Sultan 4. Murat kahvehaneleri yıktırdı. Şarap ve diğer sarhoş edici içkilerle beraber kahve, tütün ve afyonu da men etti. Sultan 1. İbrahim zamanında ortalık yatıştı. Kahvehaneler hiçbir müşkülata uğramadan yeniden açıldı. Ve o andan itibaren de öylesine yaygın bir hale geldi ki bugün imparatorlukta kahvehanesi olmayan ne bir şehir, ne bir nahiye, hatta ne de bir köy kaldı. Hemen her taraftaki sokaklarda, caddelerde kahvehanelere rastlamak mümkün oldu. Bunların çoğu değerli dinleyiciler köşk şeklinde inşa edilmiştir. Daima güzel manzaralı, cazip yerlerde yapılırlardı. Kır yerlerinde büyük ağaçların yahut asma çardaklarının altına olurdu. Tahta kanepelerle, peykelerle donatılırdı. Her yerdeki kahveler günün her saatinde müşterilerinin uğrak yeriydi. Şehirlerde işsiz kimseler dama oynayarak yahut sohbet ederek buralarda tütün içer ve saatlerce vakit geçirirlerdi. Bilhassa kışın meddahlar ve hokkabazlar burada marifetlerini gösterirlerdi. Meddahlar, Türkçe'ye mahsus enerji ile masallar ve hikayeler anlatırlardı. Hikayeler daha çok aşk ve kahramanlık üzerine olurdu. Daima mısralar, darb-ı meseller ve vecizelerle süslenirdi. Buralar, başka ülkelerdeki kulüplerin yerini tutardı. Müşteriler daha çok basit insanlardı. Muteber bir memur veya bir zabitin geldiği nadiren görülürdü. Bunlar daha çok seyahatte bulundukları sırada şehirlerin dışındaki kahvehanelere uğrarlar. Bu uğramada sadece biraz dinlenmek ve bir fincan kahve içmek için olurdu. Şark'ın kahveye, bu içeceğe karşı olan ihtirası her türlü tahminlerin fevkindedir, üstündedir değerli dinleyiciler. Devletin bütün kademelerinde erkekler, kadınlar, çocuklar sadece kahvaltıda değil, öğle yemeğinden sonra, akşam yemeğinden sonra, günün her saatinde hiç tereddütsüz kahve içerlerdi. Nereye olursa olsun, ister bir devlet büyüğü, ister bir şehirli, ister Müslüman, ister Hristiyan olsun, ister evde, ister dükkanda, ister dairede, ister mağazada bulunsun. İster köyde ister şehirde bir ziyarete gittiğiniz zaman ev sahibi size mutlaka kahve ikram ederdi. Eğer ziyaret uzun sürerse bir müddet sonra bir kahve daha, hatta biraz sonra bir üçüncü kahve daha gelirdi. Ancak şurası da vardı ki Türkiye'deki kahve fincanları küçüktü. Onların 3-4 fincanı birden Avrupalıların fincanlarını ancak doldururdu. Kahve fincanları el yakmasın diye daima bir tabak içinde takdim edilirdi. Bunlara zarf denirdi. Zarflar umumiyetle bakırdan yahut gümüşten yapılırdı. İleri gelenlerinki altın kaplama olur ve çok defa kıymetli taşlarla da süslenirdi. Memleketin her yanında moka kahvesi, Yemen kahvesi tercih edilirdi. Çünkü hazırlanması daha kolaydı. Taneler kavrulduktan sonra mermer, tunç yahut tahta bir havanda dövülerek pudra haline getirilirdi. Bu dövülmüş kahveyi pişirmek için kalaylı bakırdan yapılmış cezvedeki su kaynamaya başlarken küçük bir kahve kaşığıyla 5 yahut 6 kaşık konurdu. Bundan sonra köpürüp kabardıkça ateşten almaya dikkat edilirdi. Köpürüp kabarmalar sonunda su ile kahve tamamen meczul olununca kahve pişmiş demekti. Kavrulmuş yahut dövülmüş kahveler deriden mamul torba veya kutularda saklanırdı. Bunların ağzı da kahvenin kokusunun kaçmasını önlemek için sıkı sıkıya kapatılırdı. Kahve ne kadar taze ise o kadar lezzetli olurdu. Öyle ki büyük evlerde her gün taze kahve kavrulurdu. Ayrıca taze kahve satan sayısız dükkanlar vardı. Bunların da dışında İstanbul'da ve imparatorluğun diğer büyük şehirlerinde sadece kahve kavurma ve dövme işiyle meşgul olan büyük mağazalar açılmıştı. Vatandaşların pek çoğu kahvelerini bu mağazalara götürür ve çok küçük bir para mukabilinde kavrulmuş, dövülmüş ve elekten geçmiş olarak geri alırlardı. Bu müesseselerin müdürlerine tamis denirdi. Fransızca tamis yani elek sözü bu kelimeden gelmektedir. Bu tahmisler, herkesin getirdiği kahvenin ne kalitesinde, ne miktarında en küçük bir değişiklik yapılmasına meydan vermezlerdi. Ecdat kahveye ne süt, ne krema, hatta ne de şeker katarlardı. Bu gibi şeylerle bu içeceğin lezzetini bozmayı sevmezlerdi. Diğer taraftan, yukarıda size arz ettiğimiz gibi bir ziyarete gidildiği zaman, kahveden önce sulu yahut katı şekerlemeler ikram etmek adetti. Ancak yemeklerden sonra şekerleme verilmezdi. Sıhhati hassas olanlar sabahları 1-2 kaşık reçel yedikten sonra üstüne bir bardak su içer, ondan sonra kahvelerini alırlardı. Daha esaslı kahvaltı edenler kahvaltıdan sonra daima bir fincan kahve içerlerdi. Malum kahvaltı kahve altından geliyor. Kahve ancak çok sıcakken yudum yudum sindirilerek içilirdi. Ve bu gibi kimseler bu arada çubuklarını da tüttürürlerdi. Bir de imaret kahveleri vardı. Kahvehaneler bilhassa halkın 5 vakit ibadet kastıyla camide toplanması veya bir araya gelmesi yüzünden açılmıştı. Namaz vakitlerinden önce camiye gelen fakat kapıyı kapalı bulanlar yahut 2 namaz vakti arasındaki zamanı geçirmek isteyenler bir müddet beklemek ve oturmak için ilk önce her caminin yanında bir yer tahsis edilmişti bunlara. Hicri 10. asırda Yemen'den kahve gelince burada oturanlara birer kahve verilmesi de adet halini aldı. Daha sonra matbuat ilerleyince kıraathane şekli de yine buralarda ortaya çıktı. Kahvehanelerle kıraathanelerde namaz vaktine kadar halkı oyalamak için bilhassa akşam ile yatsı arasında Hamzaname, Battal Gazi gibi halk kitapları okunurdu. Meddahlar, saz şairleri bunlara halk masallarını, halk şiirlerini söylerdi. Karagöz, hokkabaz, orta oyunu gibi milli oyunlarında ilk önce oynandıkları yerler bu kahveler ve kıraathanelerdi. Tanzimatla beraber divan edebiyatı hararetini kaybetti. Aşık tarzı denilen saz şiiri de yine Tanzimatla beraber hayli gevşedi. Ve biraz daha zaman geçince tavuk pazarındaki aşık kahvelerinden İstanbul'un çalgılı kahve denilen yerlerine sığınarak oralarda aslını muhafaza etmekle beraber şeklini az çok değiştirmek suretiyle 1920'li yıllara kadar devam edebilme imkanını buldu semai kahveleri. Eski aşık kahvelerinin başka bir şekilde devamı demek olan İstanbul'un yeni çalgılı kahveleri 1908 inkılabından sonra hayli sarsıldı, yalpaladı ve 1910'dan sonra büsbütün çözülmeye yüz tuttu. Ama yine de köşede bucakta tek tük yaşadılar. Büyük harp sırasında tamamen kapanmadı ancak 1920'li yılların sonunda ortadan kalktı. Çalgılı kahveler kış mevsimlerinin cuma geceleri ve en çok bütün Ramazan gecelerinde işlerdi. Hemen her meşhur semtte bunlardan birer tane vardı. Beşiktaş'ta, Çeşme Meydan'da, Tophane'de, Boğazkesen'de, Eyüp Defterdarı'nda, Alıcıoğlu'ndaki çalgılı kahveler bunların en ileri gelenleriydi. Tulumbacılık yapmadıkları halde yalnız tulumbacı kahvelerinin bir adına çalgılı kahve, bir adına da semai kahvesi dedikleri bu kahvelerde en iyi mani, semai, koşma, destan, kalenderi söyleyenleri arasında Bakırköylü Zil İzzet, Erzincanlı Ayrancı Hamdi, Çeşme Meydanlı Kıvırcık Hüsnü, Galatalı İnci Arap, Unkapanlı Halit Hoca, Haddahaneli Arap Hikmet sayılabilir. Bu çalgı ile semai kahvelerinin bir de oyuncuları vardı. Çiftetelli, köçek, ağırlama, kasap, düğün havası, helvacı ve bir çeşit Alaturka polka olan ayak havası ve en çok oynanan da zeybek oyunlarıydı. Çalgılı kahvelerde semai kahvelerinde önce mani ile başlanırdı. Fakat asıl mani, koşma, semai faslı başlamadan önce muzuka başlardı. Bir klarnet, bir çığırtma denilen ince tahta düdük, bir çiftenare, bir darbuka, bir zilli maşadan olma çalgılı kahve muzukası en önce bir marş çalardı. Ve bu marş ekseri alafranga marşlardan biri olurdu. Marştan sonra ya bir polka, ya polka ayarında bir şey daha çalınıp nihavent makamında kıvrak ve alafrangaya yakın şarkılara kantolara geçilirdi. Daha sonra çiftetelli gibi oyun havaları, Alaturka bazı halk şarkıları çalınıp söylenirdi. Daha sonra maniler başlardı. 30 ile 60 dakika kadar süren maniler, atışma taşlama, tehzil hicivi biçiminde olurdu. Sonra sırasıyla koşma, semai, yıldız, destan ve kalenderiye geçilirdi. Bunlar en çok aşk ve sevda olmak üzere hemen her konuyu işlerdi. Ancak destanlarda ekseriyetle kabadayılıklar, hazin ve feci ölümler, ara sıra da harpler tasvir edilirdi. Türkiye'de kahvehane köylere nispeten yakın zamanlarda girdi değerli dinleyiciler. Eskiden yalnız köy odaları vardı. 1945 senesinde köylerin ancak %13'ünde kahvehane vardı. Bu nispet 1960'da %30'a çıktı. 1970'te ise %50'yi aştı. İktisadi ve sosyal gelişmişlikle doğru orantılı olarak Türkiye'nin batısındaki kahvehane yoğunluğu doğudakinden çok daha fazladır. Değerli dinleyiciler, kahvenin batıda yayılması da enteresan bir serüvendir. Fıkralar, enteresan hikayeler, şüpheli bilgilerle dolu bir sahadır bu. Yakın zamanlara kadar kahve ağacının İran'dan çıkmış olabileceği söylenirdi Avrupa'da. Sonradan Habeşistan'dan çıktığı, Yemen vasıtasıyla Avrupa'ya geldiği yayıldı. 1470'ten önce Yemen'de kahve içiliyordu. 1511'den önce Mekke'ye vardı. Ve Mekke'de 1511 yılında kahve içilmesi yasaklandı. Bu yasak 1524'te yenilendi. Daha sonra kahve İstanbul'a gitti ama İstanbul'a gitmeden önce Mekke-i Mükerreme'de yasaklandı. Rivayet odur ki değerli dinleyiciler, kahve kuvve-i bahiyeyi giderdiği için Mekkeli kadınlar tarafından kadıya müracaat edilerek yasaklanmıştır. Kahve içmek zihne ve bedene önce canlılık, sonra uyuşukluk veriyor iddiasında bulunmuştur Mekkeli kadınlar ve bundan dolayı kocalarının güçsüz düştüğünü söyleyerek Kad Efendi'ye müracaat etmişler ve 1511 yılında kahveyi Mekke-i Mükerreme'de yasaklatmaya muvaffak olmuşlardır. Bu yasak İstanbul'daki yasaktan daha evveldir değerli dinleyiciler. Malum kahve önce Osmanlı Devleti'nde yayılmıştır. Kahire'de, arkasından İstanbul'da, daha önce Şam'da ve Halep'te yayılmıştır. 16. asır sona ermeden İslam dünyasının aşağı yukarı tamamında kahve yerleşmiş İran'a ve Hindistan'a kadar uzanmıştı. Batılı seyyahlar kahveye, bazen de kahve ağacına sadece İslam ülkelerinde rastlıyorlardı. 1592 yılında Mısır'a giden Prospero Alpini adındaki İtalyan tabibi, kahveyi ilk defa orada görmüştü. Palavralarıyla tanınan Pietro della Valle, kahve ile ilk defa 1615'te İstanbul'a geldiğinde tanıştığını söyler. Şöyle anlatıyor Pietro della Valle. Türklerin siyah renkli bir içkileri daha var ki, hep sıcak içildiği halde kışın ısıtıcı, yazında son derece serinletici tesir yapar insana. Yemek sırasında değil, yemekten sonra tatlı niyetine, dostlarla, yemekten sonra rahatça sohbet etmek üzere yavaş yavaş yudumlanarak içilir. Türkler bir araya geldiklerinde kahve içilmediği pek vaki değildir. Bu maksatla büyükçe bir ocak devamlı olarak yanar durur. Yanı başında kahveyle dolu küçük porselen fincanlarda hazır vaziyette tutulur. Yeteri kadar ısınır ısınmaz, mümkün olabilen en yüksek sıcaklıkta olduğu halde fincanlar misafirlere sırf bu işle vazifeli olan hizmetkarlar tarafından hemen tevzi edilir. Bu tevzi işi yapılıncaya kadar da misafirlere sıkılmasınlar diye kabak çekirdeği takdim ederler. Bazen 7-8 saat süren sohbetlerinde bu kahve adını verdikleri içki ve arada yedikleri kabak çekirdeği sayesinde hoşça vakit geçirirler. Kahvenin Venedik'e girmesi 1615 yılına doğrudur değerli dinleyiciler. Fransa'nın Marsilya limanına girmesi biraz daha geç girmiştir. Fransa'nın Lyon şehrine 1644'te ulaşmıştır. Kahve çekirdeğini fincanı ve tabaklarıyla beraber Paris'e ilk defa 1644 yılında getiren De La Roque adında bir seyyah oldu. 1650 yılında kahve Londra'ya ulaşmıştı. Viyana'ya girişi 1651, İsveç'e ulaşması ise 1674'tür ki bunlar yaklaşık rivayetlerdir tabii. Değerli dinleyiciler, hakikatte kahve muvaffakiyetine yol açan esas iltifatı Paris'te gördü. 1669 yılında Ali Cenap ve Zarif Türk sefiri Süleyman Mustafa Ağa, kabul ettiği sayısız ziyaretçilerine bol bol kahve ikram etti. Sefaret muvaffak olamadı ama kahve bu işten kazançlı çıktı. 1670 yılında Lyon'da yazarı belirtilmeyen ama muhtemelen Jacob Spon'un kaleme almış olduğu Traité du Café, Kafe kitabı adlı bir eser yayınlandı. Çay gibi bu yeni içkide harika bir ilaç olarak takdim ediliyordu. Her türlü sıracayı iyileştirir, gazları vücuttan atar, karaciğeri kuvvetlendirir, temizleyici hastasıyla hidropikleri yani vücudun su toplanmasını teskin eder, uyuza ve kan bozukluğuna karşı son derece tesirlidir. Kalbi sakinleştirir, nabzı düzeltir, mide ağrılarını dindirir, iştahı açar, durgunluk, neşesizlik gibi her türlü zihni rahatsızlıklar içinde aynı derecede tesirlidir. Kahveden tüten buhar göz nezlesini, kulak uğultularını tedavi eder. Nefes darlığına, bronşite, böbrek sancılarına ve bağırsak kurtlarına karşı da iyi gelir. Yemeği fazla kaçıranlar için de son derece rahatlatıcı bir etki yapar. Meyveyi fazla kaçıranlar için de birebirdir, yazıyor. Bu kitapta, kahve kitabında. Bununla beraber diğer bazı tabiplerle halk kahvenin erkeklerde kısırlığa sebep olduğu kanaatindeydi. Bu suçlamalara rağmen o övgüler sayesinde kahve Paris'te tutundu ve yayıldı. 17. asrın son yıllarında Türk kıyafeti içinde başları sarıklı, tablalarında kahve cezvesi, yanan bir mangal ve fincanlarla dolaşan Ermeni ayak satıcıları ortaya çıktı Paris'te. Pascal adıyla tanınan, asıl adı Hatarian olan bir Ermeni ilk kahvehaneyi 1670 yılına doğru açtı Paris'te. Bugünkü Faux ve Saint-Sulpice sokaklarının bulunduğu yerde, Saint-Germain Manastırı'nın asırlardan beri kurula gelen panayırındaki bir odada açılan dükkanda kahve satmaya başladı Pascal. Pek iş yapamadı ve Seine Nehri'nin sağ yakasına L'École de Lourdes'un yanına taşındı. Orada bir süre yegane müşterileri olarak Malta şövalyeleriyle yakın doğudan gelenlere satış yaptı. Daha sonra İngiltere'ye geçti. Bu muvaffakiyetsizliğine rağmen yeni yeni kahvehaneler açılmaya devam etti. Bu sefer Malibarlı başka bir Ermeni Buci sokağında bir dükkan açtı. Sonra da Feru sokağına nakletti. Bugünkü manasıyla kurulmuş olan en meşhur kahvehane daha önce Pascal'in çıraklığını yapan ve 1650 yılında Sicilya'da doğmuş bulunan İtalyan asıllı Prokop'un açtığı kahvehanedir. Sonraları adını François Cotto yahut Descotto olarak değiştiren Prokop, dükkanını önce Saint-Germain fuarında açmıştı. Daha sonra Tournon sokağına, oradan da nihayet 1686'da Fauzet Saint-Germain sokağına taşıdı. Prokop adıyla bilinen bu üçüncü kahvehane ki bugün hala mevcuttur, şehrin kibar ve hareketli bir semti olan o zamanki adıyla Bus yahut Le Pont Neuf de denilen, sonraları 18. asırda Le Palais Royal diye şan yapacak olan, nam yapacak olan mahalleye yakın bir yerde bulunuyordu. Kahvehanenin bir şansı da şuydu, açılmasından kısa bir müddet sonra 1688'de tam karşısına La Comédie Française kuruldu, Fransa Komedi Tiyatrosu. Sicilya'nın işi işte artık. Bitişik iki ev arasındaki bölmeyi yıktı, duvarlara halılar ve aynalar koydu, tavana da bir avize yerleştirdi. Kahvenin yanında meyve şekerlemesiyle likör de satmaya başladı. Kahvehanesi avarelerin, güzel hanımların, gevezelerin, hoş sohbetlerle münevverlerin, entelektüellerin buluşma yeri oldu. Mesela ileride Fransız Akademisi'nin sekreterliğine getirilecek olan Charles Duflo, kahvehanenin baş müdavimlerindendi. Tiyatroya yakındı ve Prokop oradaki büfesinde meşrubat servisi yapıyordu. Modern kahvehane bir mahalle veya sokağın imtiyazı olarak kalamazdı. Şehrin gelişmesi esasen Sen Nehri'nin sol yakası yerine sağ yakasına kaydı. 18. asırda sayısı 600 ila 700'ü bulan kahvelerin şehir içindeki dağılımını gösteren küçük bir haritadan çıkan neticede budur. Yavaş yavaş şehir Senleri'nin sol yakasıya da sağ yakasına kaymıştır. Palais Royal Meydanı'nda 1861 yılında açılan Regence kahvesinin ün kazanması da işte bu devirde olmuştur. Meydan genişleyince kahvehane bugünkü Saint Honoré sokağına taşınacaktır. Kahvehanelerin itibarı ve ünü yavaş yavaş kabarelerin yıldızını söndürdü. Almanya, İtalya ve Portekiz de aynı modaya uymaktan geri kalmadılar. Lizbon'da Brezilya'dan geldiği için kahve de şeker de çok ucuzdu. Bir İngiliz'in anlattığına göre kahveye toz şeker o kadar çok konuyordu ki kaşık fincan içinde kas katı bir direk gibi dikiliyordu. Moda haline gelen kahve artık sadece kibarlara ait bir içki olarak da kalamazdı. Bütün malların fiyatı yükselirken, okyanus adalarındaki üretimin bolluğu sayesinde bir fincan kahvenin fiyatı uzun zaman değişmeden kaldı. Le Grand Dozy 1782 yılında şöyle ifade ediyor. Fransa'da kahve istihlaki tüketimi 3 misline yükseldi. Kahve ikram edilmeyen bir burjuva şehirli evi artık yok gibidir. Aşçı, esnaf ve hizmetçi kadınlar arasında bile sabahları sütlü kahveyle kahvaltısını yapmayan kalmamıştır. Paris çarşılarında bazı sokak ve pasajlarda peyda olan bir takım kadınlar halka sütlü kahve diye kahve telvesiyle boyadıkları kalitesiz sütü satıyorlardı. Ocak üstüne yerleştirilmiş musluklu teneke ile sütlü kahvenin satıldığı kulübenin yanında umumiyette bir tahta peyke bulunurdu. Bakarsanız halde çalışan bir kadın yahut bir hamal çıka gelir kahve içmeye. Tava saplı, yani tava gibi uzun saplı kallavi fincanlarla içerlerdi bunlar. Kurumlu müşteriler küfeyi sırtından indirmeden ayakta içerlerdi. Biraz daha zevk düşkünü olanlar yükünü peykeye koyar, kendi de yanına oturarak yudumlardı kahvesini. Pont-Neuf yakınlarında Louvre rıhtımına bakan pencerenin önünde boydan boya uzanan tahta kulübelerde bu manzarayı seyrederken öyle tablolar gözümün önüne gelir ki ressam olmadığıma hayıflarım diyor. Paris'te bu zalim burjuvanın çizdiği tabloyu düzeltmek üzere şunları da söyleyelim. En güzel, daha doğrusu en etkileyici manzara, sabah gün doğar doğmaz işlerine koşuşan işçiler arasında sokak başlarında dikilen kahve satıcısı kadınların oluşturduğu manzaraydı. Sırtlarında musluklu teneke küfeleri, fincanı 2 kuruşu az şekerli diye sütlü kahve satarlardı. Bununla beraber muvaffakiyet büyüktü. İşçiler bu yeni gıdada bütün gıdalardan daha çok lezzet, ucuzluk ve bolluk gördüler. Bundan ötürü de bol bol içtiler ve bu sayede akşama kadar tok kaldıklarını söylerlerdi. Böylece artık sabah kahvaltısı ve akşam yemeğiyle iktifa ediyor ve 2 öğünden fazla yemek ihtiyacından da kurtulmuş oluyorlardı. Asrın ortalarından itibaren kahve istihlakı böylesine artmış ve bu yalnızca Paris'e ve Fransa'ya münhasır kalmamışsa, bu Avrupa kendi kahve istihsalinin üretimini kendisi sağlamaya başladı da ondandır. Dünya pazarları yalnız Arabistan'ın Moka çevresindeki kahve ağaçlarına bağımlı kaldığı sürece Avrupa'nın yapabileceği kahve ithalatı mahdut kalmaya mahkumdu. Bu sebeple 1712'den itibaren Java'da kahve ağacı yetiştirilmeye başlandı. 1716'da Bourbon Adası da buna katıldı. 1722'de Sayen Adası'nda yetiştirilmeye başlanmasıyla artık Atlantik Okyanusu'nu da aşmış bulunuyordu. 1723-1730 yılları arasında Martinik'te, 1730'da Jamaika'da, 1731'de de Saint-Dominique'de kahve yetiştirmeye geçildi. Bu tarihler kahve istihsaline değil de ağacın yetiştirilmesine başlandığı tarihlerdir. Kahve üretimi için ağacın büyümesi ve çoğalmasını beklemek gerekmiştir. Dünya pazarlarına hepsinden daha sonra ortaya çıkmış olan Saint-Dominique kahvesi en bol ve en ucuz olarak kalacaktır. Üretim hacmi 1789'da 40 milyon libreye ulaşmıştı. Oysa bundan 50 sene önce bütün Avrupa'nın tüketimi muhtemelen 4 milyon libre civarındaydı. Fiyat ve kalite bakımından ise Yemen'in moka kahvesi daima başta gelmiştir. Onu Java ve Bourbon adalarının kahvesi takip eder. İyi kalite kahve ince ve mavimtırak çekirdekli olur. Java'nınki de öyleydi. Bunun arkasından Fransa'nın Martinique ve Guadeloupe adalarının, sömürge adalarının kahveleri gelirdi. En sonuncusu Saint-Dominique kahvesiydi. Fransa'nın 1785 yıllarında kahve ithalatı yarısı Saint-Dominique'den olmak üzere 36 bin tondu değerli dinleyiciler. Bunun 10 ila 12 tonunun tekrar ihraç ederdi. Bazı taşra şehirleri henüz bu yeni içkiyi benimsemiş değillerdi. Paris'in yıllık tüketimi 1000 ton idi. Ama taşra böyle değil. Mesela Limoges'da burjuvalar kahveyi sadece ilaç olarak içerlerdi. Ancak bir kısım sosyal gruplar ki bunlar arasında kuzeyli postacılar vardı. Bunlar bu yeni modayı çok benimsemişlerdi. Demek artık yeni müşteriler bulmak icap ediyordu ki Hollanda Hint kumpanyası bunun farkındaydı. İran'da Hindistan Müslümanlarına Java'daki kendi üretim fazlasını satmayı tercih edeceği halde onlara alışkın oldukları moka kahvesini satıyordu. 150 milyon Avrupalıya, 150 milyon Müslümana da ilave edersek topu topu 18. asırda 300 milyon kişi vardır kahve içen veya içmesi muhtemel olan. Bu da dünya nüfusunun o zaman aşağı yukarı 1/3 kadardı. Normal olarak kahve tıpkı çay gibi eşsiz bir mal, bir servet kazanma vasıtası haline geldi. Paris'te bunun kültür ve cemiyet hayatı üzerine ciddi tesirleri oldu. Yeni içkinin satıldığı dükkanlar, yani kahvehaneler, kibarlarla tembellerin buluşma yeri, fakirlerin sığınağı oldu. Sebastian Mercier 1782'de şöyle yazar. Adam sabahın 10'unda kahveye girer ve gecenin 11'ine kadar, ki bu kahvehanenin polisin tespit ettiği mecburi kapanma saatidir, orada kalır. Bir fincan sütlü kahveyle öğle yemeğini geçiştirir. Akşam yemeği de yine orada yediği bavarez, yani şurup, şeker, süt ve çayla karıştırılan yiyecek, bundan yer. Kahvenin halk arasındaki yayılması o kadar hızlı olmadı. Şu fıkra onu gösteriyor. 29 Kasım 1721'de idam mahkumu Kartuş'a sorgu hakimi yudumlamakta olduğu sütlü kahvesini göstererek "Sen de içer misin?" diye soruyor. Mahkumun cevabı şu oluyor. "Alışkın olduğum bir içki değil bu. Bir bardak şarapla bir parça ekmeği tercih ederim," diyor idam mahkumu. Değerli dinleyiciler, kahve İngiltere'de Fransa kadar rağbet görmedi. Daha doğrusu rağbet gördü de hoşnut etmedi kimseyi. 1650'li yıllarda geldi. O zaman İngilizlerin, diyor bir şair, damakları da beyinleri kadar coşkundu, karışıktı demek istiyor. Çünkü Cromwell vardı o zaman başta, diktatör. İngilizler bütün öteki halkların gülünç modalarını maymun gibi taklit ederler. Türkiye'nin ve Hindistan'ın bile göreneklerine kölece boyun eğerler. İngiliz barbar Hintli ile yani Amerikan Kızılderilisini kastediyor. Tütün tüttürür, Türklerle kahve içer diyor. O zamanki bir yazar hicve diyor. Yine bir başka şiir var. Kahve ile alakalı 1663'te yazılmış. Türkleşiyor kahvede Hristiyan erkekler. Günah onların değil, bütün suç o içkide. Ne büyüdür ne sihir içlerini ısıtan. O lanetli sıcaklık cehennem ateşidir. Gariptir İngilizler. Her bir haltı ederler, moda olmayı görsün, örümcek bile yerler. Evet, kadınlar da rahat durmuyor değerli dinleyiciler. Fazla kahve içmenin erkeklik gücünü azalttığı gerekçesiyle zamanın kanun adamlarına güya bir dilekçe yazıyorlar. Dilekçe şöyle, vatanımızın en büyük övünçlerinden biri kadınlar için bir cennet oluşuydu. Bu ise bizim anlayışımıza göre erkeklerimizin canlılığından başka bir şeye bağlı değildi. Onlar eski çağlarda bütün Hristiyan aleminin en kabiliyetli erkekleri olarak bilinirlerdi diye söze başlıyor kadınlar. Ve kahveden uzun uzun yakınıyorlar ama bizim programımızın müddeti buna müsait değil. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık bununla iktifa edelim. Kahveye tahsis ettik programımızı, kahvehanelere tahsis ettik. Haftaya bir başka Çınaraltı programında radyonuz TGRT FM'de buluşuncaya dek hepinize veda ediyoruz. Hoşça kalın.
Çınaraltı.